Ayrım 27, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 263. 1891, Santiago de Chile, Balmaceda. José Manuel Balmaceda, nitrat döneminin Şili'yi elleri böğründe bırakarak kapacağını sezdiği için ulusal endüstriyi geliştirmek istiyordu. Kendi ürettiklerimizle yaşayıp giyinebilmeyi. Birleşik Devletler'in, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın kendi endüstrilerinin emekleme döneminde yaptıkları gibi teşvikler ve koruma yöntemleri uygulamak istiyordu. İşçi ücretlerini arttırdı, ülkenin dört bir yanına tohum gibi okul ekti. Şili'nin uzun bedenine demir ve karayollarından bir omurga sağladı. Onun başkanlık yıllarında kutsal İngiliz sermayesi mekruh sayılmak tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Balmaceda demir yollarını ulusallaştırarak bankaların tefeciliğine, nitrat şirketlerinin yırtıcı açgözlülüğüne bir son vermek istiyordu. Balmaceda çok şey istiyordu ve çok şey yapabilirdi. Gel gelelim John Thomas North'un vicdanlar satın almak ve adaleti saptırmak için ayırdığı muazzam bütçe daha da çok şey yapabilecek güçteydi. Basın bütün şimşeklerini iktidardan sarhoş olmuş Sezar, yabancı girişim karşıtı, baskıcı özgürlük düşmanı üzerine yöneltti. Piskoposlarla parlamento üyelerini şamatası da kulakları daha az sağır edici değildi. Askeri bir ayaklanma yankı gibi yükseldi ve o zaman halkın kanı akmaya başladı. South American Journal gazetesi hükümet darbesinin zaferine haber veriyor. Şili dünkü güzel günlere dönecektir. Bankacı Eduardo Matte de darbeyi sevinçle karşılıyor. Şili'nin efendisi bizleriz, sermayenin ve toprağın sahibi olan bizler. Geri kalan her şey etki altına alınıp satılabilir bir kitleden ibarettir. Balmaceda kendini vuruyor. 1891 Washington, Öteki Amerika. José Martí 10 yıldan beri Birleşik Devletler'de yaşıyor. Hiç kimsenin yenilikten korkmadığı bu bol çeşitli, canlı, güçlü ülkede beğendiği çok şey var. Bir yandan yazılarında genç ulusun emperyalist hırsını, para gözlülüğün tanrısal bir hak mertebesine yüceltilmesini, kızılderileri kıyıma uğratıp siyahları aşağılayan, Latinleri hor gören korkunç ırkçılığı da lanetliyor. Rio Grande'nin güneyinde, diyor Marty, bir başka Amerika var, bizim Amerika'mız. Konuşurken kekeleyen, ne Avrupa'nın ne de Kuzey Amerika'nın aynasında kendini tanıyamayan diyar. Hispanik Amerika'nın Küba'yı kendi kendini tamamlamaya teşvik etmesine karşın, Kuzey Amerika'nın Küba'ya onu yalayıp yutmak amacıyla yaklaştığını ileri sürüyor. Amerikalardan birinin çıkarı ötekininkiyle çakışmamaktadır. Marty, Birleşik Devletler'de siyasal ve ekonomik birleşme Hispanik Amerika'nın işine gelir mi diye soruyor ve yanıtlıyor. İki akbaba ile iki kuzunun bir araya gelmesi bir akbaba ile bir kuzunun birlik olmasından daha az tehlikelidir. Geçen yıl ilk Pan-Amerikan Konferansı Washington'da gerçekleşmişti. Şimdi de diyaloğun devamında Marty Uruguay delegesi olarak hazır bulunuyor. Her kim ki ekonomik birleşmeden söz eder, siyasal birleşmeden söz etmektedir. Satın alan taraf buyrukları verir, satan taraf hizmet eder. Ölmek isteyen ulus yalnızca tek bir ulusa satış yapar, kendini kurtarmak isteyen ulussa birden fazla ulusa. Özgür olmak isteyen ulus ticaretini kendi gibi güçlü uluslar arasında paylaştırır. Birisini yeğlemek gerekiyorsa daha az gereksinmesi olanı, daha az küstah olanı yeğleyin. Marty yaşamını bu öteki Amerika'ya adamıştır. Burada fetihten bu yana yok edilmiş olan ne varsa yeniden canlandırmak istiyor. Bu Amerika'nın kendini açığa vurarak baş kaldırmasını istiyor. Çünkü gizlenmiş ve satılmış olan kimliği bağlarını çözünceye kadar ortaya çıkamayacaktır. Yüce Amerika anam, yüzüme hangi suçumu çarpabilir? Avrupalılardan olma Amerikalı oğul, ulu vatanın Kübalı has evladı Marty, damarlarında ağır yaralı Amerikan halklarının kanının aktığını duyumsuyor. Saman yoluna ruhların yolu, aya gece güneşi ya da uyuyan güneş diyen, palmiye yaprağıyla mısır tohumundan doğmuş halklar. Ve Marty yabancı şeylere tutkun olan Sarmiento'ya, bu uygarlıkla barbarlık arasında değil, yanlış bilgilenmeyle doğa arasında bir çatışmadır diye yazıyor. 1891 New York, José Martí düşünceler bizim olmaya başlıyor kanısındadır. Bilmek çözümlemektir. Baskıcı yöntemlerden kurtarmanın tek yolu ülkeyi iyi bilmek ve bildiğimiz doğrultusunda yönetmektir. Avrupa Üniversitesi yerini Amerikan Üniversitesi'ne bırakmalıdır. Yunanlı Arkonların tarihi öğretilmese de Amerika'nın İnkalardan bu yana bütün tarihi gözlerimizin önüne serilmelidir. Kendi Yunanistan'ımızı bizim olmayan Yunanistan'a yeğ tutmalıyız. Bu bizim için daha gereklidir. Yerli siyaset adamları yabancılarının yerini almalıdır. Dış dünyadan cumhuriyetlerimize aşı yapabiliriz. Yine de gövde kendi cumhuriyetimizin gövdesi olmalıdır. Yenilgiye uğrayan ukala bilginler de sussalar iyi olur. Çünkü dünyada övülmeye bizim yaralı Amerikan cumhuriyetlerimizden daha layık hiçbir yurt yoktur. Biz bir maskeydik, pantolonu İngiltere'den, yeleği Fransa'dan, ceketi Kuzey Amerika, şapkası İtalya'dan. Dünyaya ayağı sandaletli, başı çatkılı olarak gelmiş ülkelerde biz apulettik, togaydık. Hispanik Amerikan muammasına ne Avrupa kitabı çözüm getirebildi ne de Kuzey Amerika kitabı. İnsanlar durup birbirlerine selam veriyor, neye benziyoruz biz diye soruyor ve neye benzediklerini birbirlerine söylüyorlar. Kohimar'da bir sorun baş gösterince çözüm için Danzig'e gitmiyorlar artık. Ceketler hala Fransız ama düşünceler Amerikalı olmaya başlıyor. 1891 Guanajuato Cantarranas Sokağı No. 34 Şipşak Fotoğraf. Kukuletalı nişancı eğilip nişan alıyor. Kurbanı Guanajuatolu bir soylu. Ne gülümsüyor ne de gözlerini kırpıştırıp nefes alıyor. Kaçması olanaksız. Ardından perde inmiş ağaçlık bir peyzaj ve hiçbir yere çıkmayan basamaklar. Kağıt çiçekler, karton sütun ve parmaklıklarla sarılmış olan ağırbaşlı beyefendi elini bir koltuğun kenarına dayıyor ve körüklü fotoğraf makinesinin top ağzını andıran ağzının karşısına olanca vakarıyla dikiliyor. Bütün Guanajuato Cantarranas Sokağı No. 34'te fotoğraf çektirtmektedir. Romualdo Garcia en yüksek tabakadan baylarla onların eşlerinin çocuklarının resimlerini çekiyor. Cep saatli kocaman yelekleriyle cücelere benzeyen oğlan çocuklar ve kurdeleli ipek bonelerinin yükü altında ezilmiş koca kadınlar gibi ciddi ve ağırbaşlı duran kız çocuklar. Romualdo tombul papazların resmini çekiyor, tören üniforması giymiş askerlerin, ilk komünyonları yapılanların, yeni evlilerin. Uzaklardan gelen Paris'te ödül kazanmış Meksikalı sanatçının makinesine yapılı saçları, ütülü kolalı bayramlık giysileriyle poz vermek için varlarını yoklarını veren kimi yoksul kişilerin de resmini çekiyor Romualdo. Sihirbaz Romualdo Garcia insanları heykele dönüştürmekte ve ölümlülere ölümsüzlük satmaktadır. 1891 Purisima del Rincon Yaşamlar. Kimseden ders almış değil, salt sevdiği için resim yapıyor. Ermenegildo Bustos yaptığı resimleri takas yöntemiyle ya da portre başına 4 meteliğe satıyor. Purisima del Rinconluların fotoğrafçısı yok ama portre ressamları var. 40 yıl önce Ermenegildo kent güzeli Leocadio Lopez'in portresini yapmış ve çok benzetmişti. O gün bugündür Purisima kenti görkemli cenaze törenleriyle düğünlere tanık oldu. Birçok serenat dinledi, bar kavgalarında karınların deşildiğini gördü. Kızın biri gezgin bir sirkin soytarısıyla kaçtı. Toprak kaç kez sarsıldı ve kaç kez Meksiko City'den yeni siyasal kodamanlar geldi. Aheste günler güneşleriyle, yağmurlarıyla gelip geçti ve Ermenegildo Bustos karşılaştığı yaşayan kişilerle anımsadığı ölmüşlerin resimlerini yapmayı sürdürdü. Kendisi aynı zamanda pazarda bahçe ürünleri satan bir bahçıvan, bir dondurmacı ve daha bir sürü şeydir. Kendi toprağında ya da komisyon karşılığı başkalarının tarlalarına mısır eker ve ürünlerin kurtlarını ayıklamakla uğraşır. Maguey yapraklarından topladığı kırağıyla dondurma yapar, soğuklar geçtiği zaman da portakal reçeli kurar. Aynı zamanda bayrak işler, akan damları onarır, kutsal hafta sırasında bandoyu yönetir, paravan, yatak, but gibi şeyleri süsler. Dona Pomposa Lopez'in kendini ölüm döşeğinden kaldıran Meryem Ana'ya şükran sunuşunu büyük bir incelikle görüntüler. Ve Dona Refugio Segovia'nın portresini çizerken albenisini vurgulamayı savsamadığı gibi alnındaki buklelerin tek telini bile unutmaz. ve boynundaki altın broşun üstündeki Refugito sözcüğünü bile çizer. Ermenegildo kendi portresini de çizer. Berberden yeni çıkmış pırıl pırıl tıraşlı, çıkık elmacık kemikler, çatık kaşlar, askeri üniforma. Ve kendi imgesinin arkasına şöyle yazar: Ermenegildo Bustos, Purissima del Rincon kentinin Kızılderililerinden. 13 Nisan 1832 doğumluyum. 19 Haziran 1891'de portremi çizdim. Bakalım yapabiliyor muyum diye görmek için. 1892 Paris, Kanal Skandalı. Bir Fransız mahkemesi Panama Kanalı kumpanyasının iflasını ilan ediyor. Çalışmalar durduruluyor ve skandal patlak veriyor. Binlerce Fransız işçisinin ve küçük burjuvanın tasarrufları birden yok oluyor. Okyanuslar arasında bir geçit açacak olan konkistadorların arayıp düşlediği o geçit, girişim kocaman bir dolandırıcılıkmış meğer. Siyasetçileri satın alıp gazetecileri susturmak için yapılan milyonlarca dolarlık harcamalar yayımlanıyor. Londra'dan Friedrich Engels şöyle yazıyor: Panama olayı, bu büyük ulusal skandal yarışması, burjuva cumhuriyeti için bir Pandora kutusuna dönüşebilir. Bir mucize yaratılmış, henüz kazılmamış olan bir kanal dipsiz bir Gaia kuyusu haline getirilmiştir. 1892 San Jose, Costa Rica. Ruben Dario adındaki genç bir Nikaragualı şairin kehaneti. Yaklaşan yüzyıl yeryüzünü kana boyayan devrimlerin en büyüğüne tanık olacak. Büyük balık küçük balığı yutarak, öyle olsun bakalım, ama yakın zamanda bizler hakkımızı geri alacağız. Yoksulluk kol geziyor ve işçi omuzlarında dağ gibi lanet taşıyor. Altın denen sefil nesneden başka hiçbir şeyin değeri kalmadı artık. Hakları ellerinden alınanlar ezeli mezbahanın değişmeyen kurbanlarıdır. Ölümcül öcün selini hiçbir güç durduramayacak. Yeni bir Marseyes marşına ihtiyacımız olacak. Günahkarların yuvalarını başlarına yıkabilmemiz için, Tevrat'taki Jericho kentinin borazanları gibi yeni bir Marseyes marşına ihtiyacımız olacak. Bu can kurtaran felaketin gümbürtüsü arasında gökler, küstah kötülerin çarptırıldığı cezayı, zaferle sarhoş olmuş yoksulluğun aldığı büyük ve müthiş öcü, korkunç dolu bir kıvançla izleyecektir. 1893 Canudos, Antonio Conselheiro. Kuzeydoğu Brezilya'nın tutuşan toprakları üzerinde uzun zamandan beri evliyalar dolaşmaktadır. Bunlar Kral Sebastian'ın Las Brumas adasından geri dönerek zenginleri cezalandıracağı, siyahları beyaza, yaşları gence dönüştüreceği konusunda kehanetler yürütüyorlar. Yüzyılın bitiminde diyorlar, çöl deniz olacak, deniz de çöl ve yangınlar kıyı kentlerini, parayla günaha tapan azgınları küle çevirecek. Recife, Bahia, Rio ve São Paulo'nun külleri üzerinde yeni bir Kudüs yükselecek ve burada İsa 1000 yıl boyunca egemen olacak. Yoksulların saati yaklaşmakta diyor bu evliyalar. 7 yıla varmadan gökler yere inecek. O zaman ne hastalık kalacak ne ölüm. Yeryüzüyle gökyüzünün bu yeni çağında bütün haksızlıklar düzeltilecek. Sofu Antonio Conselheiro, toza bulanmış pejmürde bir hayalet, kasabadan kasabaya dolaştıkça peşine sayısız dua mırıltıları takılıyor. Conselheiro'nun cildi rengi 61 meşin maskedir, sakalı bir dikenli çalı, gömleği partal bir kefen. Yemiyor içmiyor, aldığı sadakaları zavallılara dağıtıyor. Kadınlarla arkası dönük olarak konuşuyor. Dinsiz cumhuriyet hükümetine boyun eğmeyi reddediyor. Ve Bom Conselho kasabasında vergi bildirilerini ateşte yakıyor. Peşine polis düşünce o da çöle kaçıyor. Peşinden gelen 200 kişiyle birlikte gözle görülmez bir ırmağın kıyısında Canudos tarikatını kuruyor. Burada sıcak yağmurun yere düşmesini engellemektedir. Kel yamaçlarda balçık ve samandan yapılma ilk kulübeler belirir. Bu somurtu görenin cennet merdiveninin ilk basamağı olan bu vaat edilmiş toprağın üzerinde Antonio Conselheiro İsa'nın tasvirini zaferle yükseltir ve yaklaşan kıyamete haber verir. Zenginler, inançsızlar ve dönekler yok olacaktır. Sular kana boyanacaktır. Tek bir çobanla tek bir sülük alacaktır. Çok başlık, az baş. 1895 Key West, özgürlük bir yaprak sigarasının içinde geziyor. Hiç uyumuyor, çok az yemek yiyor. Jose Marti insan ve para biriktirip denemeler, mektuplar yazıyor, demeçler veriyor, şiirler okuyup konuşmalar yapıyor, tartışmalar, örgütlemelerle ilgilenip silah satın alıyor. 20 yılı aşan sürgünlüğü onun ışığını söndürememiştir. Küba'nın bir devrim geçirmeden kendini bulamayacağını o hep bilmiştir. 3 yıl önce Florida'nın 3 ayrı kıyısında Küba Devrim Partisi kurdu. Parti Tampa ve Key West'in tütün içliklerinde Marti'yi konuşma ve yazılarından tanıyan Kübalı sürgün işçilerin koruması altında kuruldu. Bu içlikler emek üniversitesi niteliğindedir. İşçiler sessizce çalışırken içlerinden birinin yüksek sesle kitap ya da gazete ve dergi okuması buralarda gelenektir. Böylelikle tütün işçileri gün be gün yeni fikir ve haberler edinirler. Her gün yeryüzünde, tarihin içinde, o harika düşlem dünyalarında gezilere çıkarlar. Okuyucunun ağzından insanlığın sesi duyulur ve tarlada tütünleri yolan kadınların, yaprakları dizlerinde ya da masada büken erkeklerin iliklerine işler. General Maximo Gomez ve Antonio Maceo ile anlaşan Marti ayaklanma emrini verir. Emir bir Havana yaprak sigarasının içine gizlenmiş olarak Florida'daki bu içliklerden kalkıp Küba'ya ulaşır. 1895 Playitas, karaya çıkış. Bundan 40 yıl sonra Marcos del Rosario yolculuğu şöyle anacaktır. Başlangıçta General Gomez'in beni gözü tutmamıştı. "Sen Küba'ya neden gidiyorsun? Orada bir şey mi getirmiştin?" diye sordu bana. Marcos toprakları silkelemek için ellerini çırpacaktır. General Gomez harika bir ihtiyardı. Ufak tefek güçlü, çok güçlü ve çok çevik. Bağırarak konuşur ve bazen karşısındakini yutmak istercesine şahlanırdı. Meyve bahçesinde dolaşarak gölge aranacaktır. En sonunda bizi Küba yakınlarına çıkartacak bir gemi bulduk. Hamağının demir halkalarını gösterecektir. Bunlar işte o gemiden. Hamağa uzanıp bir yaprak sigarası yakacaktır. Gemi bizi açıkta bıraktı. Dalgalar dev boyuydu. Bir teknede 2 Dominikli ile 4 Kübalı. Fırtına onları oyuncak ediniyor. Onlar Küba'yı özgürlüğüne kavuşturmaya ant içmişler. Kapkaranlık bir gece, hiçbir şey görünmüyor. Kızıl bir ay doğup bulutlarla boğuşmaya başlıyor. Teknede açlıktan kudurmuş denizle boğuşuyor. İhtiyar Pruva'daydı, dümeni tutuyordu. Geminin pusulası da Marti'nin elindeydi. Koca bir dalga dümeni generalin elinden kaptı. Bizi yutmak isteyen Küba topraklarına ayak basmamıza razı olmayan denizle boğuşuyorduk. Bir büyü marifetiyle tekne sarp kayalıklara çarpmıyor, parçalanmıyor. Uçuyor, sulara gömülüyor, yine yüze çıkıyor. Birden bir dönüş yapınca dalgalar açılıyor ve bir kıyı parçası görünüyor. Atlalı biçiminde bir kumsal. General Gomez hemen kıyıya atladı, ayakları terra firmaya basar basmaz toprağı öptü ve horoz gibi ötmeye başladı. 1895 Arroyo Hondo, Sierra'da. Marcos del Rosario, Marti'den hüzünle değil, coşkuyla, keyifle söz edecektir. Onu ilk gördüğümde pek zayıf görünmüştü, sonra onun el avuca sığmayan bir dinam olduğunu anladım. Marti ona yazmasını öğretir. Marcos A harfini çizerken Marti elini onun eline bastırır. Okula gitmişti. Harika bir insandı. Marcos Marti'ye göz kulak olur. Kuru yapraklardan güzel döşekler yapar ona. İçsin diye Hindistan cevizlerinin suyuna getirir. Playitas'ta karaya çıkan 6 adamın sayısı 100'ü 1000'i bulur. Marti sırtında çantası, elinde tüfeği, Sierra'yı tırmanarak insanları harekete geçirir. Yüklerimizle dağ tırmanırken o arada düşerdi. Gidip yerden kaldırırdım ama o hemen "yok hayır teşekkür ederim" derdi. İspanyolların daha çocukken ayağına vurdurdukları pranganın demirinden yaptırtmış olduğu bir yüzüğü vardı. 1895 Dos Rios Kampı, Marti'nin vasiyeti. Marti kampta ceketsiz oturmuş yakın arkadaşı Meksikalı Manuel Mercado'ya mektup yazmakta. Hayatının her an tehlike altında olduğunu yazıyor ama o bu hayatı vatanı uğruna gözden çıkarıp görevini yapmaya hazırdır. Küba'nın bağımsızlığını sağlayarak henüz zaman varken Birleşik Devletler'in Antillere kadar yayılmasını ve o müthiş gücüyle bizim Amerika'mızın topraklarına saldırmasını önlemek. Benim şimdiye deyim bütün yaptıklarım ve şimdiden sonra bütün yapacaklarım bu uğurdadır. Bu iş sessiz sedasız yapılmalıdır. Marty Kübalıların kan dökerek kuzeydeki fırtınalı ve acımasız komşusunun bizim Amerika'mızın hoş gördüğü halklarını ilhak etmesini önlemekte olduğunu yazıyor. Ben bu canavarın içinde yaşadım, iç yapısını biliyorum. Okum David'in okudur. Sonra da bu ölüm kalım meselesidir diye yazıyor, hataya yer yok. Daha sonra ifadesi değişiyor, söyleyecek başka şeyleri vardır. Şimdi de kendimden söz edeceğim sana. Gel gelelim gece ya da alçak gönüllülük ruhunun derinliklerini arkadaşına açmasını engelliyor. Öyle incelikli bir dürüstlük numarası var ki diye yazıyor ve yazdığı son şey bu oluyor. Ertesi gün öğle üzere bir kurşun onu atından aşağı deviriyor. 1895 Nkyi Nhomo adı Sandino olacak. Bağırışı duyanlar toprak kulübenin kapısı önüne toplanıyorlar. Yeni doğmuş çocuk tepe taklak bir örümcek gibi kollarını bacaklarını oynatıyor. Onun doğumunu kutlamaya gelip armağan bırakanlar uzak doğu ülkelerinin kralları falan değil. Bir ırgat, bir marangoz ve yoldan geçen bir satıcı kadın oluyor. Vaftiz anası Lohusa'ya biraz lavanta çiçeği suyu ve bebeğe bir çimdik bal veriyor ve böylece çocuk hayatın tadını alıyor. Daha sonra vaftiz anası tıpkı bir köke benzeyen döl yatağı zarını bahçenin bir köşesine gömüyor. Burada bu Nkyi Nhomo yöresinin toprağına karışabilsin diye şöyle güzel güneşli bir köşe seçiyor bu iş için. Birkaç yıl içinde bu zardan çıkan çocuk da toprak olup çıkacaktır. Nikaragua'nın isyankar toprağı. 1896 Port-au-Prince tebdili kıyafet. Haiti anayasasına göre bu özgür siyahiler cumhuriyetinin dili Fransızca, dini Hristiyandır. Ama bilim adamları kahroluyor. Çünkü tüm yasa ve cezalara karşın hemen bütün Haitililer kreolca konuşmayı ve ormanlarda, bedenlerde başıboş dolaşan vudu tanrılarına inanmayı sürdürmektedirler. Hükümet köylülerin herkesin içinde and içmelerini buyuruyor. Üstümde taşıdığım, evimde ya da toprağında bulundurduğum fetiş ve muskalar varsa hepsini ortadan kaldıracağıma yemin ederim. Kör inanç geleneklerine uyarak kendimi alçaltmayacağıma yemin ederim. 27. ayrımın sonu. Sayfa 272.